Ayrım 15. Öteki renkler Orhan Pamuk. Sayfa 158. Ama şunu söyleyebilirim. Polisiye kısmı çok kolay yapıyordum ve ayarlıyordum. O benim için hiç mesele değildi. Asıl benim bu kitapta üzerinde durduğum, gururlandığım bir şey yaptıysam, sevilmesini istediğim bir yan var. Hani kitaplarımızı yazarız. Sevdin mi deriz birisine. Sevdim der ama yalnız onu istemeyiz. Ayrıca şu sebepten dolayı sevmesini de isteriz. O da şuydu. Sözünü ettiğim resimlerin nakşın alemi kitaba yansısın istemiştim. Üslup, kişilik sahibi olmak, başkalarından ayrı olmak, konusundaki kimi düşüncelerimi okuyucu öğrensin, farkına varsın isterdim. Bu ikisinin birleşimini okuyucu sevsin isterdim. Özellikle resimleri tasvir ederken kahramanlarımın üslup, kişilik ve zaman üzerine akıl yormaları sırasında kendimi daha güçlü hissettim. Enver Ercan Varlık. Bir kısım okuyucu kitabı okuduktan sonra adı geçen İran ve Osmanlı resimlerini görme arzusuna kapıldı. Bu çok doğaldı. Çünkü kitapta benim aracılığımla gördükleri resimleri anlatıyordu nakkaşlar. O resimleri anlatırken çok zevk almıştım. Çünkü bu kitabı okuru o resimlerle ilgilendirmek kadar resimleri kelimelerle tasvir etmek için de yazdım. Şimdi endişeliyim. Çünkü merak edenlerin bir kısmı minyatürleri görünce hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü biz dünyanın geri kalan pek çok yeri gibi Rönesans'tan sonra ortaya çıkan batılı resimlerle eğitildik. Hafızalarımızın haritası bu resimlerle oluştu. Bu yüzden minyatür eğitimini almamış birine sıkıcı ve hatta ilkel geliyor. Bu aynı zamanda kitabımın da temel meselesi. Aksiyon. Minyatür sanatı ile kitabımdaki dil arasında bir ilişki var. Ama daha önemli bir şey de var. Dikkat edilirse minyatürdeki kişiler hem resmin içine dönüktür hem de kendisine bakan göze, yani seyirciye dönüktür. Hüsrev ile Şirin bir araya geldiğinde birbirlerine bakarlar. Ama aslında bakışları birbirine değmez. Çünkü gövdelerinin yarısıyla da bize dönüktürler. Benim kahramanlarım da hikayelerini anlatırken hem birbirleriyle hem de okurla konuşurlar. Hem ben bir resmim, bir şeyi temsil ediyorum derler. Hem de ama ey okur bak, seninle de konuşuyorum derler. Minyatürler kendilerinin resim olduğunu bize hep hatırlatırlar. Benim romanımda bir roman okuduğunun farkındadır okuyucu. Aynı şekilde kadın kahramanlar okuyucunun kendi mahremiyetlerine girildiğinin fazlasıyla farkındalar. Bir yandan sizinle konuşuyor, bir yandan da etrafı toplayıp üstüne başlarına çekidüzen veriyorlar. Yanlış bir şey söylememeye çalışıyorlar. Kadınlar seyredilmekten rahatsızlar, teşhirci değiller. Ancak kendilerini dikizleyen okuyucu bir sırdaş konumuna sürüklüyorlar. Böylece onu namahrem kategorisinden kardeş kategorisine çekiyorlar ve farklı bir düzlem yaratıyorlar. Aksiyon. Kahraman nakkaşlarımdan Zeytin, yani Velican, gerçek bir kişilik. İranlı yüz ressamı Siyavuş tarafından yetiştirilmiştir. Ama öteki iki nakkaş hayalidir. Öte yandan 16. yüzyılda romanımdaki evlenme ayrılma sorunları vardı. Şekure'nin kazai olarak başına binmesi için başka mezhepten bir kadı bulması gerekiyordu. Aksiyon. Ester'in bohçacılığı bir zorunluluk. Yalnız Osmanlı'ya ilişkin roman yazmanın sorunu değil, Orta Çağ üzerine roman yazmanın temel sorunlarından birisi ve aynı zamanda geleneksel bir oyunu da. Toplumsal kastlar yüzünden kadın ve erkek kahramanlar yan yana gelemez. Ama hareketli bir romanda gerekli kararlar, kararsızlıklar, karar değiştirmeler, yani mantığın zikzaklar çizmesi için bunların birbiriyle karıştırıp, naz yapıp, manidar konuşup ve birbirinin karşılıklı kovalayıp reddetmeleri için, yani gerçek aşk için, tıpkı bir savaşta olduğu gibi önce orduların manevra için tepeleri tutmaları gerek. Çeşitli hilelerle birbirine yaklaşabilmeleri, bütün bunları yapabilmeleri o dönemde açıktan mümkün değil. İster Osmanlı, ister Avrupa Orta Çağ'ında olsun, bu manevralar, bu kararsızlıklar, kitabın bir yerinde dediğim gibi Nizami'nin bir sözüdür bu. Bu aşk satrancı, ancak aracılarla, mektup taşıyan aracılarla olabilir. Osmanlı Devleti'nde, İstanbul'da bunu bohçacı kadınlar yapardı. Kadın olduğu için kadınlara süratle yaklaşıp onların iç dünyalarını açmalarına imkan tanıyor, azınlık olduğu için de şehrin içinde vızır vızır hareket edebiliyor. Yüksek sınıftan bir Osmanlı kadınının çarşıya gidip domates, kereviz alması ayıptı. Dedikodu taşıyan Yahudi bohçacı tipi Tanzimat romanının temel tiplerindendir. Ester'de olduğu gibi hep güleriz ona. Ester'in dramına fazla kulak vermeyiz. O başkalarının dramın gelişmesi için ışık tutan eğlenceli bir unsurdur. Oral Cumhuriyet. Her romanda bunu ne kadar reddetsem de en azından düşüncelerinin kıvamı, örgüsü ve dokusu olarak kendime yakın hissettiğim, benden bir çeşit kederler ve kararsızlıklar taşıyan bir kahraman vardır. Kara kitaptaki Galip ya da bu romandaki Kara, bu bağlamda birbirlerine benzerler. Kara da bu kitaptaki bana yakın kişidir. Bu kişilerin dışına biraz çıkmak istiyorum. Ama bu kişilerin elindeki kandil ile dünyaya bakamadan hissedemiyorum. Onlar da benim de bu dünyada yaşadığım hissini veriyor. Kara da benden bir şeyler var. Ama başka kahramanlarda da benden izler var. Kara, olayların arkasından daha çok sürükleniyor. Kahramanlarımız zaferleri ve cesaretleriyle değil, sessizlikleri, kararsızlıkları ve kederleriyle sevdirmek isterim. Ben de öyle sevilmek isterim okurlarım tarafından. Kitaplarımda yarı karanlık bölgelere ve kırılganlık anlarına, tıpkı nakkaşlar gibi önem verdiğim gibi, kimi zaman üzüldüğümün, dertlendiğimin fark edilmesini isterim. Oral Cumhuriyet. Şekure'de annemden bir şeyler vardır elbette. Abimi azarlaması, bizlere hakim olması gibi. Ne yaptığını bilen, hakim, kuvvetli bir kadın. En azından öyle gözüken bir kadın. Oradan itibaren benzerlik biter annemle. Bu neredeyse postmodern bir benzerliktir. Aynısıymış gibi yaparken başka türlü olan. Tabii ki gülünç bir zaman uyuşmazlığı var. Daha sonra başka bir zamanda bambaşka bir yere annemin ismini yapıştırmış gibiyim. Öte yandan kuvvetli, çok kuvvetli yanı, kendi isteklerinin birbiriyle çeliştiğini bilmesi, bunu bilmesine rağmen bunlar arasındaki çatışmadan telaşa kapılmaması, bunların kendi kendine çözüleceğini bilerek kendi içindeki çatışmalarını iyi niyetle yaklaşması. Birbiriyle taban tabana çelişen istekleri var Şekure'nin. Onları bilmesine rağmen bu çelişmeden telaşa kapılmıyor. Hayatın bu çelişmelerden kurulmuş olduğunu bilmenin rahatlığı içinde. En sonunda bir şeyin ağır basacağını bilerek her şeyi kendi zenginliği olarak olumluyor. Oral Cumhuriyet. Benim adım Kırmızı'daki ailenin yaşadıkları sınırlı olarak benim yaşadıklarımın üzerine kurulmuştur. Benim de annemin adı Şekure. Şevket diye bir ağabeyim var. Kitapta bir de Orhan göreceksiniz. Bir dönemde babamız uzaktaydı. Romandaki baba da gidip gelmiyor. Ben, annem ve ağabeyim birlikteydik. Kitapta anlatıldığı gibi ağabeyimle çekişirdik. Uzaktaki babamızın benim adım Kırmızı'da olduğu gibi dönmesi söz konusuydu. Annem bize söz geçirmekte zorlanırdı. Benim adım Kırmızı'daki kimi zaman gösterildiği gibi bize öfkelenerek bağırırdı. Ama bütün benzerlikler bu kadar. Oral Cumhuriyet. Çocukluğumda 7 yaşımdan 19 yaşıma kadar ressam olmak istedim. Ailemin içerisinde hep resim yapan kara koyundum. İkincisi Osmanlı resmiyle ilgili. İlkel cep kitapları çıkardı. Oradaki Osmanlı minyatürlerini kopya ederdim. İçgüdüsel bir merakla bunu yapardım. 13 yaşında ortaokul öğrencisiyken 16. yüzyıldaki Nakkaş Osman'la 18. yüzyıldaki Nevli arasındaki üslup farkını bilirdim. Bu konudaki kitapları alır, takip ederdim. Özel merakım vardı. Nakkaşlarla ilgili bir kitabı yıllarca düşündüm. Bir dönem bu tek bir nakkaşın hayat hikayesi şeklindeydi. Fakat sonra ondan caydım. Bir de 24 yıldır ben de bir çeşit nakkaş hayatı yaşıyorum. Eğer benim kitabımda nakkaşlar hayatlarını kör oluncaya kadar piş tahta dedikleri çalışma tahtasının başında geçiriyorlarsa, ben de 24 yıldır bir çeşit masanın başında duruyorum. Bazen yazarsın, bazen yazamazsın. Bazen moralin bozulur, hiçbir şey yapamazsın. Bazen 3 gün yazarsın, hepsini çöpe atarsın. Bazen kara bulutlar gibi karanlıklar basar. Bazen de çok sevinirsin, memnun olursun. Sonra bütün yaptıklarını ortaya çıkarırsın. Kitabımda anlattığım gibi, kıskançlıklar, sevinçler, yaptığın işe karşılık alıp alamama buhranları, umutlar, öfkeler, toplumsal olarak yazar arkadaşlarımı da tanıdığım için bütün bu işin yalnız nakkaşlığı değil, aslında sanatçı hayatını da anlatmanın bir yolu olarak düşündüm. Oral Cumhuriyet. Benim adım Kırmızı'daki zarafet ve ölçü duygusu bir özlem niteliği taşır. Ve benim kahramanlarım eski çağların birliğini, güzelliğini, saflığını ararlar. Benim kendi dünyam, benim adım Kırmızı'nın bu ölçülü, zarif ve Allah'ın yakın olduğu dünyası değil. Kara kitabın kaotik ve karanlık dünyasıdır. Akman Sabah. Bana sorarsanız bu kitap en derinden şu unutulmak korkusunu ve sanatsal unutulmanın korkunçluğunu anlatır. 250 yıl İran etkisiyle Timur zamanının sonundan 16. yüzyılın sonuna kadar, ondan sonra Batı etkisiyle değişir. Osmanlı'da iyi kötü resim yapılmıştır. Nakkaşlık İslam'daki resim yasağını kenarından köşesinden zorlar. Resimleri padişahlar, şahlar, hakanlar, şehzadeler, paşalar yaptırdığı için kimse bunları sorgulayamamıştır. Kimse bunları görmemiştir. Zaten bunlar kitap içinde kalmıştır. Daha çok şahlar bu işi aşkla sevmişlerdir. Şah taşmaşap gibi nakkaşlar da düşüp kalkıp kendileri nakkaşlık yapacak kadar işi ileri götürmüşlerdir. Sonra bu zarif gelenek gaddarca tarihin acımasız gücüyle Batı resminin bambaşka bir gücü ve portre resminin çekiciliği yüzünden ve onların yöntemleri daha cazip geldiği için yok olup gitmiştir. Bu unutulmanın facaati ve kederi üzerinedir kitabım aslında. Bütün dertler, kederler bildiğimiz insan hayatının sınırlılığı ve zavallılığına bağlı. Oral Cumhuriyet. Yazarlar, kitaplar. Benim borçlu olduklarım her zaman kuvvetle hissetmişimdir ki, Cumhuriyet, modernleşme ve geleneksellik konusunda benim gibi kafası karışık olanlardır. Ama bu kafası karışık olmayı, kesin bir formülü ve çözümü olmamayı bir vicdan sorunu olarak benimseyip bu yüzden sürekli karnı ağrıyanlardır. Yani gerçek tek ve mutlak değildir diyenler mi? Hem o hem de medeniyet tek ve mutlak değil, ne yapacağımı bilemiyorum diyenler. Hatta benim bazen hissettiğim gibi, Batı, modernlik, geçmiş gibi konularda kimi okusam ona hak veriyorum diyenler. Kim o kafası karışık yaratıcılar? Kafasının karışıklığı konusunda iradesini kullanan ve kurnazca kafası karışık olan tabii ki Yahya Kemal'dir. Daha melankolik, kafa karışıklığını keyif dalınacak bir hüzün gibi yaşayan kişi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Bu kafası karışıklığı bir biçim olarak yansıtabilen ve ona kederden çok mizahla bakabilen Oğuz Atay'dır. Doğu ve ile Batı arasındaki bu kararsızlığı aslında son derece batıcı, pozitivist bir yöntem kullanarak toplumun esrarını zolavari bir şekilde anlamaya çalışan Kemal Tahir'dir. Bunlardır benim kahramanlarım. Bunlar bana heyecan verir. Yani benim için ilginç ve kalıcı olanlar. İki dünya arasında bir başka manevi dünya kuranlardır. Bu da bize şunu işaret eder. Bizi modernlikten, modern olmaktan uzaklaştıran şey, alelacele bir an evvel modern olma gayretimizdir. O gayretin pozitivist yanı, bizi asıl modern yapacak o hakiki manevi dünyanın kurulmamasına, dışa dönük geleneksel hayatı sürdürmemize yol açmıştır. Bu ülkenin yaratıcısı, asıl toplumu bir an önce ıslah etme gayretinden ahlaki bir dürtüyle, kederle vazgeçtiği zaman modern olmuştur. Bir an önce modern olayım endişesinden sıyrıldığı vakit Türk yazarı modern olmaya başlar. N. Kuyaş Milliyet. Ahmet Hamdi Tanpınar. Benim için 20. yüzyılın en büyük yerli yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Büyükten çok da benim için önemlidir. Tanpınar hem Batı kültürünü, Fransız şiirini ve romanını tanımış, mesela Valéry Beguide'yi çok sevmiş, hem de geleneksel şiir ve müzik ile derin bir ilişki kurmuştur. Bütün eserini besleyen derin acı duygusu, eski sanatların ve hayatın kaybolmasından kaynaklanır. Ama buna tepkisi yüzeysel, muhafazakarlarda olduğu gibi birbirlerini suçlamak değil, kişisel bir acı ve vicdan azabı çekmektir. Çünkü Batı sanatını hem çocuk gibi özgürce hem de suçluluk duygularıyla tanır ve sever. Doğu ile Batı arasında kendi vicdan azabını sessiz yüzünü yerleştirerek Tanpınar eserine olağanüstü bir hakiklik duygusu vermiştir. Kitapları her iki dünyadan beslendiği ve her ikisini de kucaklayabildiği için öylesine derin roman kahramanları bu yüzden karmaşıktır. Tanpınar şiirde aradı, romanda buldu. Bir yazar kafamızdaki bazı soruları kurcaladığı, içimizdeki bazı istekleri kışkırttığı sürece içimizde yaşar. Sorularımızı ve isteklerimizi ister doğrudan edebiyattan alalım, ister hayatın kendisinden çıkaralım. Bir süre sonra şuradan buradan yazar hakkında edindiğimiz bilgilerle, gördüğümüz fotoğraflarla, yazara ilişkin kurduğumuz hayallerle birleştirir, o yazarın bir imgesini ediniriz. Bu imge, kafamızın içinde telefon numaraları ya da adresler gibi olduğu gibi durmaz. Anılarımız ve beklentilerimiz gibi değişir. Böylece bu imgeyle birlikte yazarın değiştiğini de düşünmeye başlarız. Bir gün yazarın kitaplarına yeniden döndüğümüzde değişenin kendi sorularımız ve isteklerimiz olduğunu anlayıncaya kadar. Tanpınar'ın edebiyat üzerine makaleleri Türkçenin en zengin, en dolu, en öğretici, en derin deneme kitabıdır. Dönüp dönüp yeniden okumaktan, sayfalarını karıştırmaktan, hatta ağırlığını elimde hissetmekten hoşlandığım bu kalın kitabın başında romana dair başlığıyla yan yana getirilmiş altı deneme kafamdaki Tanpınar imgesinin bütün görüntülerini bulurum. Kitabı derleyen Zeynep Kerman'ın roman üzerine denemelerden öne aldığı şiir hakkında denemelerini okuyunca Tanpınar'ın şiir dünyasının sorunlarıyla karşılaşırız. Şiiri, sanat dışı endişelerden temizleme isteği, yeni kuşaklara karşı bezim ve kafiyeyi savunma, Valeri'yi hatırlatan ve ahenk ve rüya kelimeleriyle anlattığı bir estetik düzen ve sıkı düzen. Romana dair denemeleri okuyunca ise yalnızca Tanpınar'ın romanları değil, bizim bütün roman dünyamızın ve bu dünyayı düşünme alışkanlıklarımızın sorunları en can alıcı noktalarıyla göz önüne serilirler. Bir rastlantı değildir bu. Tanpınar şiirde aramış, romanda bulmuştur. Bir Türk romanın için yoktur sorusuyla başladığı ilk denemede bu sorunun çerçevesini çizer. Elbette yazılan ve okunan bir Türk romanı vardır. Ama bu romanın Batı romanını tanıyan aydınlarda bir kısırlık ve yetersizlik duygusu uyandırdığı da doğrudur. Bu eksikliğin toplum hayatıyla halkla ilgilenmeme ya da Batı romanını taklit etme ya da samimiyetsizlik gibi bugün eleştiri dünyamızın hala vazgeçemediği, hatta tiryakice bir tutkuyla sevdiği yüzeysel çözümlemelerini 1936 yılında 35 yaşındayken Tanpınar bir bir çürütüp bir yana koyar. Aynı yıl yazdığı ikinci bir denemede 40 yıl sonra 1970'lerde yeniden keşfedilip tek yaygınlık kazandıracak iki kavramı öyle pek fazla üzerinde durmadan ortaya atar. Fert meselesi ve sınıf meselesi. 7 yıl sonra kendi romanlarının hazırlığı içindeyken konuya yeniden döndüğünde onun çok sevdiği kelimeyle söyleyeyim, dikkati kavramlara ve teorilere değil artık hayata dönüktür. Romancı için gerekli bir yaşama, bir anlatma sevincinden, gençliğinde karşılaştığı görmesini bilen bir ihtiyar kadının hayat kaynağından söz eder. İnsana dönük bu gözlemler, içe dönük araştırıcı gözden, Hristiyanlıktaki günah çıkartmayla roman sanatı arasındaki ilişkiden söz edeceği dördüncü yazısına bir hazırlıktır. Roman sorunlarımızın odağını hayatın içindeki insana, anlatılan hayatın inandırıcılığına, görme sorunlarına doğru kaydırdıkça Tanpınar sorunun can alıcı noktasını teknikle roman teknikleriyle ilgili bir şey olduğuna karar vermiş gibi gözükür. Bugün bana bu denemelerde en çarpıcı gelen yan, Tanpınar'ın romanımızdaki temel bir özelliğin ya da eksikliğin kaynaklarını ararken, bakışını toplumsal ve genel kültürel özelliklerden çekip roman sanatının kendi sorunlarına doğru yöneltmesidir. Görmenin, göstermenin, tasvir etme yöntemlerinin üzerinde dururken, 19. yüzyıl Fransız romancılarının resim sanatına ne kadar yakın olduklarından söz eder. Burada Tanpınar'ın bize zekice sezdirdiği önemli nokta, resimle ilgilenen romancıların bu yakınlıkları yüzünden daha iyi görebilmeleri değil, daha derin bir şey, resimle haşır neşir olmuş bir kültürün diline sinecek belirli bir tasvir yeteneğidir. Jest kudretini övdüğü, Homeros'un kör olduğunun bu amaçla hatırlatır. Dilin görme, tasvir etme yeteneğini kurcalarken, gene aynı amaçla Balzac'ın usulüne doğru dönüp uzayan cümlelerle resim sanatı arasında bir ilişki kurar. Bilmiyorum, Tanpınar'ın romanına ilişkin denemelerinde bunları görmem, bugünlerde üzerine çalıştığım bir Osmanlı minyatürcüsü ve görmek anlatmak sorunlarıyla ilgili romanım yüzümden mi? Ama Tanpınar'ın sık sık Yahya Kemal'in şu sözünü anmaktan hoşlandığını hatırlatayım. Resmimiz ve neslimiz olsa başka bir millet olurduk. 15. ayrımın sonu sayfa 168.